Ayrım 27.
Bu kabileler Haşimoğullarından sonra Araplar arasında anılan ailelerdir. Yemenli Ka'b oğlu Haris oğullarından Zübyan oğulları ailesi de bunlarla birlikte anılır. Bütün bunlar soy-sop konusunda geçerli olma yönünden dört atanın sınır olduğunu gösterir. Tanrı daha iyi bilir. 16. Bölüm. İlkel toplulukların başka toplumlara oranla daha çok yenebilme özellikleri vardır. Bilesin ki 5. bölümde de söylediğimiz gibi göçebelik ve kırsal yaşam, yürekliliğe neden olunca bu yabanıl topluluklar, El-Cilül Vahşi, ister istemez eski toplumlardan daha yürekli oluyorlar. Yenebilme ve baskın gelebilme, taallup ve başka toplumların ellerindekini çekip alabilme özelliğini daha çok taşırlar. Hatta aynı ilkel topluluk bile zaman içinde değişir, zamanların değişmesiyle değişik durumlarla ortaya çıkar bu konuda. Yüksek ve verimli yerlere kondukları, nimetlere, geniş geçim olanaklarına kavuştukları ve bol, mutlu yaşam biçimleriyle tanıştıkları zaman yüreklilikleri eksilir. Yabanıllıklarının ve göçebeliklerinin eksilmesi oranında. Yabanıl hayvanlarla geyik, yabanıl sığır, yabanıl eşek gibi yabanıl hayvanlardan biraz evcilleştirilmiş olanlarını karşılaştırarak bu konu üzerinde düşünebilirsin. Bunlar insanlar arasına karışıp da bol yiyecek, rahat ortam bulmaları sonucunda yabanıllıklarından getirdikleri zaman bunların çeviklik ve sertliklerinde nasıl değişmeler olduğunu görüyorsun. İnsanların yabanılları da öyle olur. Biraz uygarlaşınca ve yerleşikleri özgü alışkanlıklar edinince. Nedeni karakterler ve doğal yapılar, tanışılıp alışılanlar bütünüdür. Topluluklardaki üstün ve baskın gelmeler atılım ve yüreklilikle sağlanabildiğine göre karşılaşan iki topluluktan hangisi ilkellik ve göçebelikte daha bozulmamış bir durumda daha yabanılsa öbürüne oranla baskın üstün gelme başarısına daha yakındır. Eğer iki topluluk eşit sayıda ve eşit hısım akraba gücünde bulunuyorlarsa Mudar oğullarının kendilerinden önce mülk ve devlete, nimet ve mutluluğa erişmiş olan Himyar oğullarına, Kehlan oğullarına ve Irak'ın yüksek, bol verimli yörelerinde yurt tutan Debya oğullarına karşı başarıları bu nedenle olmuştur. Mudar oğullarının daha göçebe ve ilkel oluşlarının, öteki topluluklarınsa onlardan önce bol geçim ve geniş yaşam olanaklarına kavuşmuş bulunmalarının sonucudur bu. Görüyorsun. Mudar oğullarını ilkellik nasıl bileyip keskinleştirdi ve baskın gelmekte nasıl başarılı yaptı? Nasıl basıp aldılar öteki toplulukların elindekileri? Nasıl çekip kopardılar olanakları öteki topluluklardan? Tay oğullarının, Sa'sa oğlu Amir oğullarının, Mansur oğlu Süleyman oğullarının ve benzerlerinin durumları da böyledir. Bunlar öteki Mudar kabileler topluluklarından ve Yemenli kabilelerden daha geç kalmışlardı göçebelikten ayrılmakta. Dünyalıklarından pek fazla şey elde edememişlerdi. Bunlardaki ilkellik ve göçebeliğin ilkel kabilelerdeki yakınlık, akrabalık bağlılıklarını nasıl ayakta tuttuğu ve bol geçim yollarına sürüklenip o özelliklerini nasıl pek yitirmedikleri görüldü. Bu nedenle onlar öteki kabile topluluklarına oranla daha çok yener durumda oldular. Bol geçim ve yaşam olanakları bulunan her Arap topluluğu, o topluluktan bu yönde daha aşağı durumda olan topluluklara oranla daha az yenebilme özelliğini taşır. Çünkü ilkel topluluk daha çok baskın gelir ve karşısındakini yenmeyi daha çok başarır. Eğer karşısındakiyle eşit güçte ve eşit sayıdaysa, Tanrı'nın yaratıklarında koyup yerleştirdiği bir yasadır bu. 17. Bölüm. Yakınlar birliğinin varacağı en son basamak devlettir. Nedeni. Korumanın, savunmanın, hak arama girişiminin ve topluluk üzerinde birleşilen her tür çabanın, yakınlık bağıyla oluşmuş toplulukla yürütüleceğini daha önce anlattık. Ayrıca anlattık ki insanlar, insanlıklarının doğal gereği olarak her toplulukta kiminin kime saldırısını, haksızlığını önleyebilecek bir düzenleyici ve yargılayıcı güce gerek duyarlar. Bu gücün o yakınlar birliğinin yardımıyla yönetilenlere egemen olması gerekir. Yoksa o güç söz konusu işlerinde yetersiz kalır. İşte bu egemenlik devlettir. Devlet, topluluk başkanlığının üstünde bir şeydir. Çünkü başkanlık yalnızca ululuktur. Bu ululuğun sahibi de uyulan, metbu bir kimsedir. Ama hüküm ve kararlarında uyanlar üzerinde bir baskı ve eziciliği yoktur onun. Devlete gelince, o başlı başına bir ezicilikle egemen olma, ezicilikle hüküm yürütmedir. Yakınlar birliğine dayanan kimse, başa geçmekte bir basamağa ulaştığı zaman daha üst basamağa ulaşmak ister. Onun için ululanır ve uyulur olma basamağına ulaşınca, baskı niteliğinde egemenlik yolunu bulabilir. Bulduğu zaman da bırakmaz artık. Çünkü öyle bir noktaya ulaşmak hoşa giden şeydir. Bunu da kendisini uyulur duruma getiren yakınlık bağıyla yakınlarıyla sağlar. Demek ki burada senin de gördüğün gibi devlet egemenliği, yakınlık bağı ve yakınlar birliğiyle asabiyet, ulaşma amacı güdülen son basamaktır. Sonra bir kabile içinde çeşitli aileler, birçok yakınlar toplulukları bulunur. Bu durumda bunlardan birinin ötekilerin hepsinden güçlü, ötekilerin hepsini yenecek, kendisine bağlayacak ve kendi içinde eritecek durumda olması gerekir. Öylesine ki hepsi bir tek ve büyük akraba topluluğu durumuna gelmiş olmalıdır. Böyle olmazsa bölünme olur, o da çatışmaya, kavgaya götürür. Sonra kabilenin o en güçlü yakınlar birliğiyle kabile egemenliği sağlanınca, egemen güç bir başka kabileye yakınlık bağı olmayan bir kabileye de egemen olmak isteyecektir. O zaman eğer o iki kabilenin gücü birbirininkine denkse ya da ikincisi kendisini birincisine karşı gereği gibi savunacak durumdaysa, ortada savaş güçleri birbirinin denki iki kabile var demektir. Bu iki kabileden her biri kendi sınırları içinde egemenliklerini sürdürürler. Dünyanın çeşitli kabile ve toplumlarının hepsinde durum budur. Yok, eğer iki kabilenin güçleri denk değil de biri öbürüne saldırmış, öbürünü yenmiş ve kendisine bağlayıp sınırlar içinde kendisiyle bütünleştirmişse, o zaman egemenlikteki gücünü bir kat daha artırmış demektir. Ama daha üstün bir egemenlik edinmek isteyecektir. Sınırlarını genişletmek için daha uzaklara uzanmaya yönelecektir. Ve gücünü devlet gücü durumuna getirinceye dek bu böyle sürüp gidecektir. Bu çaba içindeyken karşısına bir devlet çıktığında, eğer bu devlet kocamışlık dönemindeyse ve devletin yöneticileri yakınlar birliklerinden oluşan bir kabile gücüne karşı koyacak güçte değilse, o kabile bu devleti ele geçirecektir. Devletin tüm yetki ve egemenliği o kabilenin elinde olur. Yok, eğer karşısındaki devlet kocamışlık döneminde değilse, sadece devlet işlerini düzene koymak için öyle bir topluluğun yardımına gerek duyuyorsa, o kabile kendi amaçlarına giden yolu da hazırlamak için o devlete yardım edebilir. Kabilenin o sıradaki egemenliği devlet egemenliğinin biraz altındadır. Abbasi İmparatorluğundaki Türklerin durumu, Kütahme Devleti'ndeki Sinhace ve Zenate kabileler topluluklarının durumları, Ali Yandaş'ı devletlerde ve Abbasi İmparatorluğundaki ilişkileri yönünden Hamdan oğullarının durumu işte böyleydi. Şimdi anlaşılmıştır ki devlet egemenliği, yakınlık bağıyla oluşan topluluğun amaçladığı son aşamadır. Böyle bir aşamaya ulaştığı zaman kabile için devlet egemenliği oluşur. Ya bağımsız bir devlet biçimini alarak oluşur ya da bağımsız bir devlet yönetiminde yardımcı göreve gelme niteliğinde oluşur. Zamanın, çağın el vermesi ölçüsünde. Bununla birlikte aşağıda anlatacağımız gibi kabilenin son aşamaya varmasına bir takım engeller çıkabilir. O zaman kabile güç yetirebildiği aşamada kalır. Tanrı kendisine ilişkin hükmünü yerine getirinceye dek. 18. Bölüm. Geçim bolluğuna ulaşılması ve kabile üyelerinin mutluluğa alabildiğine dalı vermeleri, kabilenin son aşamaya varmasını engelleyen nedenlerden biridir. Nedeni. Sözü geçen kabile, yakınlar birliğinin gücüyle egemenliğin birazına ulaşınca o ölçüde nimete de ulaşmış olur. O zaman kabile üyeleri nimet ve refah sahipleriyle mutluluk ve bolluk içinde yaşam olanaklarını paylaşırlar. O devlette ne ölçüde etkin durumda bulunuyorlarsa ve devlet onların yardımına ne oranda dayanıyorsa o ölçüde pay alırlar refah ve mutluluktan. O devlet, eğer içindekilerden kimsenin devlet egemenliğini devletin başındakilerden çekip almak ya da onlara egemenlikte ortak olmak için baş kaldırma gereğini duymayacak ölçüde güçlüyse, kabile üyeleri de devletin bu niteliğini anlarlar, bolca elde ettikleri nimetlerle yetinirler. Tüm özellikleriyle varlık, mutluluk sahiplerinin yaşamlarına katılırlar. O zaman artık baş kaldırıp devletin egemenliğine el koymaya herhangi biçimde yeltenmezler. Ne egemenliğe ne de ona götürecek nedenlere el atma girişiminde bulunurlar. Tüm girişimlerini o devletin gölgesinde mutluluk, kazanç, bol ve kaygısız yaşam yollarında gösterirler. Olabildiğince rahat yaşamaya bakarlar. Devletin sağladığı olanaklarla daha iyi yapılarda yaşarlar, daha iyi giysiler giyerler. Tabii bu olanakları bolca kullanmaları, parlak yaşamları, olanaklardan ve bolluktan aldıkları paya, onu sağlayacak nedenlerin etkinliğine bağlıdır. Parlak yaşama koyulunca kabile üyelerinin göçebelik ve ilkellikteki sertlikleri gider, keskinlikleri yiter. Yakınlık bağları ve yiğitlikleri güçsüzleşir. Tanrı'nın kendilerine verdiği bolluk içinde yaşar giderler mutluca. Bunların çocukları, artlarından gelenler de öyle doğup büyürler. Yalnızca kendi mutlulukları için çaba harcarlar. Yalnızca kendi gereksinmelerini düşünürler. Onun dışında yakınlık bağlarının gerektirdiği tutum ve davranışlarda bulunmazlar. Giderek bu tutum onlar için bir karakter biçimini alır. Yakınlık bağları ve yiğitlikleri kuşaktan kuşağa gittikçe gücünü yitirir ve sonunda büsbütün tükenir. Ne ölçüde mutlu ve parlak yaşam oluşmuşsa, kabilenin yokluğa gidişi o ölçüde hızlanır. Tam egemenlik aşamasına gelme şöyle dursun, kabile erir gider. Çünkü bolluk içinde mutlu yaşam, kabilelikteki yakınlık bağının gücünü kırar. O güç ki, ona dayanılarak egemenliğe ulaşılabilir ancak. Kabilenin yakınlık bağları kopunca, yeni haklar peşinde koşması şöyle dursun, savunma gücü ve koruyuculuğu da kalmaz. Ve kabile ister istemez başka toplumlara lokma olur. Şimdi anlaşıldı ki bolluk içinde mutlu yaşam kabilenin egemenliğe ulaşmasını engelleyen nedenlerdendir. Tanrı egemenliğini dilediğine verir. 19. Bölüm. kabilenin devlet aşamasına ulaşmasını engelleyen nedenlerden biri de onun aşağılığı kabullenmesi ve başkalarına boyun eğmesidir. Nedeni: aşağılık durumu kabullenmek ve başkalarına boyun eğmek, kabilenin bireyleri ve üyeleri arasındaki yakınlık bağlarının keskinliğini ve gücünü kırar. Kabiledekilerin başkalarına boyun eğmeleri ve aşağılığı benimsemeleri öyle bir keskinlik ve gücün bulunmadığını gösterir. Kendilerini savunamayacak ölçüde aşağılığa düştükleri sürece, başkalarına karşı koyamayacakları bir direnç gösteremeyecekleri, haklarını arayıp soramayacakları açıktır. İsrailoğullarının tutumlarını göz önünde tutarak bunu düşünebilir, akıl yürütebilirsin. Musa, İsrailoğullarını Şam egemenliğine çağırdığı ve Tanrı'nın Şam egemenliğini kendilerine yazdığını haber verdiği zaman, onların nasıl güçsüzlük gösterdiklerini düşün. Güçsüzlük gösterdiler ve dediler ki, Musa, orada zorba bir toplum var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya girmeyeceğiz. Dipnot, Maide Suresi, ayet 22. Yani Tanrı kabile gücüyle değil, kendi gücüyle onları vurmadıkça biz oraya girmeyeceğiz. Musa, öyle bir Tanrı vuruşu olmalı ki senin için de bir mucize sayılsın demek istediler. Musa diretince onlar çağrıya uymadılar yine. Direndiler, baş kaldırdılar Musa'ya. Ve dediler ki, Musa, o zorba, güçlü toplum orada olduğu sürece biz oraya girmeyeceğiz hiçbir zaman. Savaşa sen ve Tanrın gidin. Gidip savaşın. Biz burada oturacağız. Dipnot, Maide Suresi, ayet 24. Onların bu tutumu, alışıp benimsedikleri güçsüzlükten karşı koymaya ve hak aramaya güç yetiremeyişlerinden ileri geliyordu. Ayetin anlattığı ve ayetin geçerli yorumlarından da anlaşılan budur. Onlarda başkalarına boyun eğme huyu oluşmuştu bir kez. Nedeni buydu. Yüzyıllarca Kıptilere, Mısırlılara boyun eğerek küçülmeye alıştıkları için Musa'nın çağrısına uymuyorlardı. Küçülmeye o denli alışmışlardı ki birbirleriyle olan yakınlık bağları bile onları harekete geçiremiyordu, yakınlık bağları büyük ölçüde gücünü yitirmişti. Şu da var, onlar Şam egemenliğinin kendilerinin olacağı yolunda Musa'nın söylediklerine hiç inanmıyorlardı. Eriha'da bulunan Amerikalıları Tanrı'nın hükmü ve yazgısıyla yenip öldürebileceklerini sanmıyorlardı. Bu konuda eksik görüyorlardı kendilerini. Düşmanlarından hesap sorabileceklerine ilişkin kendilerine güvenleri yoktu. Çünkü onlarda kendilerini küçük görme bir huy olmuştu. O yüzden peygamberlerinin verdiği haberi güvenilir bulmuyorlardı. Peygamberin verdiği buyruğu da yerine getirilmesi zorunlu bir buyruk görmüyorlardı. O nedenle Tanrı onları Tih çölünde cezalandırdı. Şam'la Mısır arasında otsuz, susuz topraklarda 40 yıl tükenesiye dolaşıp durdular. Ne toplumsal yaşama elverişli bir yere gidebildiler ne de Mısır'a girebildiler. Ve ne de başka türlü insanlara katılabildiler. Nasıl ki Kur'an'da da anlatılan böyledir. Dipnot, Maide Suresi, ayet 26. Şam'da Amerikalıların, Mısır'da Kıptilerin gücünden dolayı onlara karşı koyma gücünü gösteremediler. Karşı koyamayacaklarını düşündüler. Ayetin akış ve anlamından onların Tih çölünde bırakılmalarının özellikle amaçlandığı anlaşılıyor. Amaç aşağılayıcı ve ezici pençeden Tih çölüne çıkan bir başka gücün pençesinde ezilmeye alışık, yakınlık bağlarını yitirmiş olan kuşağı orada yok edip yeni bir kuşağın oluşmasına olanak vermektir. Güçlü, başkalarının hükmü altında ezilmek nedir bilmeyen, küçüklüğe düşmeyen bir kuşağın oluşmasına. Böylece Tih çölünde yepyeni bir yakınlar topluluğu doğmuştur. Haklarını alabilecek, bağımsız egemenlik kurabilecek bir topluluk. Bundan anlaşılmıştır ki 40 yıl bir kuşağın yok olup bir başka kuşağın doğması için gerekli olan en az süredir. Bilgeliği ve bilgisi olan Tanrı'yı eksiklerden arıların. Bütün bunlar yakınlık bağının, yakınlar birliğinin özelliğini ve savunma, karşı koyma, koruma ve hak arama gibi şeylerin ancak onunla sağlanabileceğini, o olmadığı zaman bu işlerden hiçbirine güç yetirilemeyeceğini gösteren en açık bir kanıttır. Bu bölüme şunu da eklemek gerekir. Kabile üyelerinin ağır mali yükümlülükler altında tutulmaları. Türlü vergi ve ödemelerle kabile üyelerinin yükümlü tutulup ağır mali yükler altına sokulmaları da onların ezilmelerine ve aşağılanır durumlara itilmelerine yol açabilir. Çünkü ödeme yükümlüsü topluluk üyeleri aşağılanmayı kabullenmeden öyle vergileri yüklenip ödemezler. Çünkü öyle ödeme yükümleri haksız ve aşağılayıcıdır. Direnici, karşı koyucu nitelikte olanlar bu tür şeyleri onurlarıyla bağdaştıramazlar. Meğer ki öldürülme ve yok edilme çekincesi daha az sakıncalı yapmış ola böyle bir duruma katlanmayı. Ve meğer ki yakınlık bağlarındaki asabiyet güç, savunuculukta ve koruyuculukta yetersiz kalmış ola. Bir yakınlık bağ ki zulme, haksızlığa karşı koyamıyor, düşmana karşı koyma, düşmandan hesap sorma ve yeni olanaklar arama gücünü nasıl verebilir? Yakınlık bağ böyle güçsüz olan bir kabile, küçüklüğe, aşağılanmaya boyun eğer. Bu da, yukarıda belirttiğimiz gibi, onun egemenlik aşamasına ulaşmasına engel olur. Onun için Tanrı'nın iyilik ve esenliği üzerine olası peygamber, kimi Medine'linin evinin çevresinde gördüğü saban demiri için bu araç hangi topluma girmişse onunla birlikte aşağılığa, aşağılanmaya boyun eğmede girmiştir biçiminde tarıma ilişkin bir söz söylemiştir. Peygamberin bu sözü açıkça gösterir ki ağır vergiler, bu vergilerin altına girenlerin aşağılanmalarını, küçük duruma düşmelerini sonuçlandırır. Vergilerin küçültücülüğünün yanında gelen şeyler de olur. Hile, oyun yoluna gitme alışkanlığı. Baskı yönetimi nedeniyle bu yola gidilir. Bir kabile üyelerinin vergi yükümlerindeki aşağılıktan oluşan hayvan bağıyla bağlandıklarını gördüğün zaman onların bağımsız bir devlet kurabileceklerini hiçbir zaman ummamalısın. Onlar hiçbir zaman o aşamaya ulaşamazlar. Zenate, kabileler topluluğu ile ilgili ileri sürülen bir sanının yanlışlığı da bu açıklamayla ortaya çıkmış oluyor. İleri sürülür ki zenate topluluğu daha önce hayvancılıkla uğraşır, zamanın egemenlerine vergi öderdi. Bu senin de anladığın gibi çok yanlıştır. Çünkü zenate topluluğundakiler öyle olsalardı bağımsız bir devlet egemenliğine ulaşamazlardı. Ve devlet denen şey gerçekleşmezdi onlar için. Babül Ebvab, Derbent, Demir Kapı, Emir-i Şehrebraz'ın Rebiya oğlu Abdurrahman'a söylediklerine bakıp düşünebilirsin. Abdurrahman Şehrebraz'a üstünlüğünü kabul ettirince Şehrebraz ondan canlarını bağışlamasını dilemiş ve şöyle konuşmuştu. Ben bugün sizden biriyim. Elim elinizdedir. Boynum bükük olarak yanınızdayım. Hoş geldiniz derim. Gelişinizin bize ve size mutluluk getirmesini dilerim. Sizi desteklememizi ve sizin istediğiniz biçimde tutum göstermemizi, size vergi ödeme sayın ve ayrıca bize vergi yükleyerek bizi aşağılamayın. Vergi yükleyerek sizin ve bizim düşmanlarımıza karşı gücümüzü azaltmayın. Bu sözleri bizim anlattıklarımız içinde değerlendirerek düşünürsen bu sana yeter. 20. Bölüm. İyi tutum ve davranışlarda yarışmak, egemenliği sağlamanın tersi ise onu yitirmenin belirtilerindendir. Daha önce de belirttiğimiz gibi doğuştan var olan toplumsal yaşam özelliği dolayısıyla insanoğlu için devlet egemenlik doğal bir şeydir. Ve insanoğlunun yaratılışındaki temel özellik ve algılayıcı, değerlendirici gücü nedeniyle iyi tutum ve davranışlara daha çok yakınlığı vardır kötülerine oranla. Neden ki kötü eğilim ona hayvansı güçleri yönünden gelir. İnsan olması dolayısıyla iyiye, iyinin gereklerine daha yakındır o. Devlet egemenliği ve devlet politikası, el mülkü ve siyase yalnızca ona vergidir insan olduğu için. Niye ki bu iki şey de öteki hayvanların değil yalnızca insanın başarabildiği şeylerdir. İyi ve iyinin gerekleri ise devlet politikasına da devlete de uygundur. İyi ve iyinin gerektirdiği tutum devlet politikasına uygundur çünkü daha önce de açıkladığımız gibi egemenlik yapısının üzerine kurulacağı temel onurluluktur. Devlet egemenliğinin çekirdeği olan yakınlık bağı, yakınlar topluluğu bululukla gerçekleşebilir ancak. Ululuk, yakınlar topluluğunun varlığını tamamlayan ve yetkinleştiren dalı da sayılır. Sözün ettiğimiz ululuksa iyi olmanın gerekleridir. Devlet nasıl kabile düzeninin son basamağıysa bu düzenin dallarının ve tamamlayıcılarının da son basamağı olmalıdır. Yani iyi olmanın gerekleri yönünden de üst basamakta olmalıdır. Neden ki tamamlayıcıları olmadan ortaya çıkan devlet, organları kesik bir vücut ya da halk içinde çıplak kalmış bir kişi gibidir. Kabile düzeni, övgüye değer tutum ve davranışları, aileler ve aynı soya bağlı üyeler, kişiler arasında geçerli kılmadan eksik olursa, ululuğun ve soya dayalı her topluluk onurunun üstünde, üst basamağında olan devlet yetkililerinin iyi tutum ve davranışları olmadan nasıl eksik kalacaklarını var düşün. Devlet politikası ve devlet halk için sorumluluk almaktır. Kullar arasında Tanrı yerini işlevde bulunmaktır. Tanrı'nın hükümlerini Tanrı kulları ve yaratıklar içinde yürütmeyi üstlenmektir. Buysa yalnızca iyi, yararlı tutum göstermekle halk için en elverişli doğrultuda yürümekle amaca ulaştırılabilir. Bunun böyle olduğuna tanrısal yasalarda tanıklık eder. İnsanların bilgisizlikten ve şeytandan gelen hükümleri Tanrı hoşnutluğuna uymaz. Ama Tanrı'nın gücüne yazdığı yazgıya uyar. Çünkü hayrı da şerri de yaratan odur. İkisini de o yazgısına bağlar. Çünkü ondan başka yaratıcı yoktur. Öyleyse gerekli gücü alabilecek bir yakınlar topluluğu olan, bu gücün yanında iyi, yararlı tutum gösteren ve böylece Tanrı'nın hükümlerini, Tanrı'nın yarattıklarını uygulama yetkisine de hak kazanmış olan kimse, Tanrı kulları arasında Tanrı'nın yerine geçmeye hazırlanmış demektir. O halk için sorumluluk yüklenebilir. O kimsede bu sorumluluğa elverişli nitelik vardır. Bu kanıt bundan öncekinden daha güvenilir ve dayanak olarak daha sağlam bir kanıttır. Artık anlaşıldı ki yakınlık bağlarıyla oluşmuş topluluğu olan kimsenin devlet egemenliğine hak kazandığını ancak o kimsede bulunan iyi, yararlı tutum ve davranışlar gösterebilir. Birçok ülke ve topluma karşı yenebilirlikleri, üstünlükleri gerçekleşmiş olan akraba topluluklarına, kabilelere göz attığımız zaman onların iyi de, yararlı da ve iyi yararlı olmanın gereklerinde yarıştıklarını görürüz. İyilik, ufak tefek suçları bağışlamak, güç yetiremeyenlerin yükünü kaldırmak, konuklara iyi davranıp konukseverlik göstermek, ağır yüklerin altına girmek, yok olan olanakları sağlamak, güçlüklere, sıkıntılara katlanmak, verilen söze, yapılan sözleşmeye uymak, ırz ve namusun korunmasına gerekli ödeneği ayırıp harcamak, Şeriata, yasaya saygı göstermek, şeriat yasa bilginlerini yüceltmek, onların yapılması ya da yapılmaması gerektiği konusunda çizdikleri sınırlar içinde kalmak, onlara iyi niyet göstermek, din çevrelerinin inançlarına saygı göstermek, onların dilek ve dualarına önem verir olmak, büyüklere, yaşlılara utanma ve saygı çerçevesinde davranmak, onları gereken yücelikte tutmak, hakka, hukuka ve hakka çağrına boyun eğmek, güçsüzlere ve durumları sarsık olanlara insaflı, adaletli olmak, hak ve adalete bağlı kalmak, yoksullara alçak gönüllülük göstermek, yardım isteyenlerin isteklerine, yakınmalarına kulak vermek, dinsel gereklere uymak, ibadetleri yerine getirmek, bunlar ve nedenleri üzerinde önemli durmak, zulümden, haksızlıktan, hileden, oyundan, sözü sözleşmeyi bozmaktan sakınmak ve benzeri erdemler alanında yarışır buluruz onları. O zaman anlarız ki onlarda politika ahlakı oluşmuştur. Anlarız ki onlar yetkileri altındakileri ya da daha geniş çapta uydukları yönetmeye layıktırlar. Ve anlarız ki bu durum Tanrı'nın onları başarılı kıldığı bir iyilik fırsatıdır. Bu durumun onların yakınlık bağlarına da başkalarına üstün gelişlerine de uygun olduğu anlaşılır. Güç ve üstünlüklerinin kendilerine boş yere kazandırılmadığı ve bir amaçsız rastlantı sonucu ortaya çıkmadığı anlaşılır. Ve bu kabileler için devlet yönetimine ulaşmanın en uygun bir aşama, en hayırlı bir sonuç olduğu anlaşılır. Demek ki o zaman Tanrı'nın o kabilelere devlet kurma iznini verdiğini ve bu fırsatı önlerine çıkardığını anlarız. Toplumlarda bunun tersini gördüğümüz zaman da onlardaki egemenliğin artık yıkılacağı yolunda Tanrı'nın izni olduğu sonucuna varırız. O toplumun egemenliğinin elinden çıkacağını anlarız ki Tanrı o toplumun yöneticilerini kınanası şeyler yapmaya, yolsuzluklarda bulunmaya, rezil, aşağılık tutumlar göstermeyi ve aşağılık yollara sapmaya yöneltir. Böylece onlardaki yöneticilik ve politika erdemleri tümüyle yok olur. Ellerinden egemenlik gidene dek onlardaki erdemler eksildikçe eksilir. Sonunda onlar gider, değiştirilir ve başkaları onların yerine geçer. Tanrı'nın onlara verdiği egemenliği, ellerine geçirmelerini sağladığı hayrı, yararı onlardan alıp başkalarına vermesiyle, onların rezillikleri meydana çıksın diye böyle olur. Bir kenti, ülkeyi, yok etmek istediğimizde oranın varlıklarına buyururuz. Onlar da orada yoldan çıkarlar. Artık orası yok olmayı hak etmiştir. Biz de yok eder bitiririz işini. Dipnot, İsa Suresi, ayet 16. Araştır istersen bunu. Geçmiş toplumlarda araştır. Bizim söylediklerimizin ve çizdiklerimizin çoğunun birer gerçek olduğunu bulacaksın o zaman. Tanrı dilediğini yaratır, dilediğini seçer. Bilesin ki yakınlık bağlarına sahip kabilelerin yarıştıkları ve kendilerinin egemenlik kuracaklarını gösteren yetkin tutum ve davranışlar arasında şunlar da var. Bilginlere, iyi kişilere, ileri gelenlere, soylulara, ticaret esnafına ve gariplere, kimsesizlere, yolculara, yabancılara, iyiliklerde bulunmak ve insanları yerlerine, durumlarına göre değerlendirmek. Çünkü yakınlık bağı olan toplulukların, kabile ve aşiretlerin başında olanların, kendileriyle boy ölçüştükleri kabile ve akrabalık bağını birlikte çektikleri, ün, şan alanında ortak oldukları kimselere ilgi gösterip iyilik etmeleri doğal bir şeydir. Böyle iyilikçi tutum çoğu kez ya ün ve onur kazanma eğiliminden doğar ya ilgi saygı gösterilen toplumdan korkulduğu için olur ya da benzer ilgi ve saygının kendilerine de gösterilmesini ister olmadan ileri gelir. Ama eğer ilgi saygı gösterilen kimseler korkulacak ya da bir şeyler beklenebilecek kimseler değillerse kuşku ortadan kalkar o zaman. İlgi saygı gösterenlerin gerçekten iyilikçi oldukları, ilgi ve saygılarının kendilerindeki art düşünce bulunmayan amaca içtenliğe dayandığı konusunda artık bir kuşkuya düşülmez. Anlaşılır ki ilgi saygı ululuktan dolayı gösterilmiştir. İyi olmanın gereklerini eksiksiz yerine getirme amacı güdülmüştür. Genel, yaygın politikaya hazırlanmak istenmiştir. Çünkü kişilerin kendileriyle eş ya da benzer durumda olanlara ilgi saygı göstermeleri, akranlar arasındaki özel politikada zorunludur. Erdemli ve özel nitelikli kimselere ilgi saygı göstermeleri ise genel politikadaki olgunluk, yetkinlik gereğidir. Öyleyse gösterilen ilgi saygı iyilere olursa din içindir. Din alanındaki bilginlere olursa dinsel merasimlerde onlara başvurulduğu içindir. Ticaret erbabının olursa onları ticarete özendirmek ve onlar eliyle kamuya yönelik çıkar elde etmek içindir. Gariplere olursa bu da güzel, övülesi huylar edinmiş olmaktandır. İnsanları yerlerine, durumlarına göre değerlendirmekse insaftandır, adalettendir. Kabile akraba topluluğu halkında ve önderlerinde bu tutum görüldüğü zaman onların genel politikaya yani devlet egemenliğine doğru gelişip hazırlandıkları anlaşılır.